Hacc ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsure.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pakeli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Hazar 1402, Hicri Kameri 20 Cemadülevvel 1445 ve Miladi Takvimle 4 Aralık 2023 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile yapılan röportaj, Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Batı'da Çocuklara Karşı Cinsel İstismar ve Kalıcı Tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Abendi, arkadaşım Meysen Feriber. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Gazze'de şehir sayısı 15.523'e ulaştı. Direniş güçleri Siyonist yerleşim yerlerini İHA ile hedef aldı. Siyonist güçlerin Gazze'nin kuzeyinden geri çekildikleri belirtildi. Lübnan Hizbullah'ının füze saldırısında yaralanan Siyonistlerin sayısı artıyor. Yemen ordusu iki İsrail gemisini hedef aldığını bildirdi. Şimdi haberler.
Siyonist rejimin savunmasız Gazze halkına yönelik saldırısında 58 gün sonra şehit sayısı 6.600'ü çocuk, 4.300'ü kadın olmak üzere 15.523'e ulaştı. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist rejimin Gazze'de yaşayan Filistinlilere yönelik saldırıları ve işlediği cinayetleri sonucunda 41.316 kişi yaralandı, 7.500 kişi ise kayboldu. Bu arada Siyonist ordunun sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada Gazze işgalinin başladığı 7 Ekim'den bu yana bu rejimin hava kuvvetlerinin bu bölgeye yaklaşık 10.000 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ateşkesi defalarca ihlal eden Siyonist rejim, Cuma günü bu fırsattan yararlanarak Filistin direniş grubunu derhal ateşkesi ihlal etmekle suçlayıp Gazze şeridine yönelik yoğun hava ve topçu saldırılarına yeniden başladı.
Pazar gecesi haber kaynakları Filistin direniş güçlerinin Siyonist yerleşim bölgeleri Sidrot ve Aşkalon'a İHA saldırıları düzenlediğini duyurdu. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist medya Sidrot semalarında yaklaşık 6-7 drone'un uçtuğunu, İsrail ordusunun bunlara ateş açtığını bildirdi. Siyonist rejimin cinayetlerine yanıt olarak Filistin ve Lübnan direniş güçleri Siyonist askerlerinin Gazze ve işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki toplantılarını hedef aldı. Öte yandan haber kaynakları pazar gecesi Suriye topraklarından işgal altındaki Golan'a iki roket atıldığını bildirdi. Söz konusu raporda Suriye topraklarından atılan iki füze işgal altındaki Golan'da yer alan Keşit kasabasındaki boş alanları vurdu.
Kassam Tugaylarının komutanlarından biri pazar gecesi Siyonist rejim güçlerinin %70'i Kuzey Gazze'den çekildi açıklamasında bulundu. Kassam Tugaylarının komutanı sözlerine şunları ekledi. Direniş güçlerinin saldırıları ve operasyonel başarısızlık nedeniyle Siyonist askerlerin %70'i Kuzey Gazze şeridini terk etti. Siyonistlerin kara operasyonları Gazze şeridinin güneyinde yoğunlaşıyor. Aynı zamanda kuzeyde sınırlı manevra gücüne sahipler. Siyonist rejimin cinayetlerine yanıt olarak Filistinli ve Lübnanlı direniş güçleri, Siyonist askerlerin Gazze ve işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki toplantılarına hedef aldı.
Lübnan Hizbullah'ının El Celil Olya'nın Beyt Halil kasabasına düzenlediği füze saldırısında yaralanan Siyonistlerin sayısı 11'e ulaştı. Son günlerde Siyonist rejimin Gazze şeridine işlediği korkunç cinayetlerin ve bu kentte çok sayıda Filistinlinin öldürmesi ardından Lübnan Hizbullah'ın işgal altındaki toprakların kuzeyinde bu rejimin askeri mevzilerini hedef aldı. Bu da bölgelerde yaşayan Siyonistlerin korkmasına neden oldu. Siyonist Ordu Radyosu'na göre Hizbullah'ın El Celil Olya'nın Beyt Halil kasabasına düzenlediği füze saldırısında 8 asker 11 Siyonist yaralandı. Ayrıca Hamas'ın askeri koluna bağlı Hassam Tuvaylara da yaptıkları açıklamada bu Tuvaylara bağlı mücahitlerin Han Yunus'un doğusundaki bir mayın tarlasını 8 İsrail işgal askerine hazır bulunduğu sırada patlattığını duyurdu.
Yemen Ordusu Silahlı Kuvvetler Sözcüsü İsrail gemilerine hedef aldıklarını doğrularken Gazze'ye yönelik saldırılar durduruluncaya dek bu saldırıların da devam edeceği yönünde uyarıda bulundu. El Mesire'nin verdiği haberde Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Seri, pazar gecesi ülke donanmasının Bab-el Mendeb'deki iki İsrail gemisini hedef aldığını duyurdu. İlk gemi deniz füzesiyle, ikinci gemi ise drone ile hedef alındı. Yahya Seri söz konusu gemilere yapılan saldırının Yemen donanmasının uyarı mesajlarını dikkate almadıkları için gerçekleştiğini belirtti. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü bu saldırının Filistin milletinin desteği ve Yemen Ensarullah'ın lideri Abdülmelik el-Husi'nin emirlerinin uygulanması doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirterek İsrail Gazze'deki Filistinlilere yönelik saldırılarını durduruncaya kadar da İsrail gemilerinin Kızıldeniz'den geçmesine engel olmayı sürdüreceklerini vurgu yaptı. Seri bir kez daha İsrail gemileri ya da İsraillerle herhangi bir bağlantısı olan gemilerin Yemen Silahlı Kuvvetlerinin açıklamalarını ihlal etmeleri halinde hedef alacakları yönünde uyarıda bulundu.
Hamas hareketin liderlerinden Usame Hamdan pazar gecesi yaptığı açıklamada Amerika'nın Filistin milletiyle etkileşim şeklinin bölgede gerginliklere ve patlamalara neden olduğunu ifade ederek Gazze her zaman saldırganların ve işgalcilerin mezarlığı olmuştur, öyle de kalacaktır dedi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Usame Hamdan yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Siyonist düşman Gazze, Batı Şeria ve Kudüs halkına yönelik saldırılarını ve cinayetlerini yoğunlaştırdı ama eninde sonunda yenilgiye uğratılacaktır. Hamas'ın üst düzey üyesi düşmanın 50 günlük savaştan sonra başaramadığını, savaşın uzamasına rağmen yine başarısız kalacağını belirterek kassam ve direniş, düşmanın cinayetlerine karşılık vermeye, halkını savunmaya, İsrail asker ve subaylarını hedef almaya devam ediyor diye kaydetti. Hamas lideri sözlerine şunları ekledi. Siyonist rejimin Gazze'de suç ve cinayetlere devam etmesi direniş güçlerine karşı yenilgisini örtbas etme girişimidir. İsrail işgaline karşı her türlü direniş yönteminin yoğunlaştırması çağrısında da bulunan Hamdan, esir takası ve ateşkes anlaşmasının hükümlerini ihlal ederek bombalamaya başlayan işgalci rejimdi diye ekledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, savaşı Gazze ve Batı Şeria'da genişletmeye çalışan savaş çırtkanlarının Amerika'nın çok geç olmadan İsrail cinayetkarları desteklemeyi derhal bırakması konusunda uyardı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile pazar gecesi düzenlediği ortak basın toplantısında şunları kaydetti. Cumartesi günü direniş liderlerinden bu durumun devam etmesi halinde bölgenin yeni bir aşamaya gireceğini duyduk. Savaşın bölgedeki derin gelişimi tamamen düşünülebilir ve savaş arayan tüm tarafları çok geç olmadan bu cinayete son vermeleri konusunda uyarıyoruz. Dünyanın tüm hükümetlerinden bu savaşı durdurmalarını ve akaryakıt ve diğer insani yardımların gönderilmesi için refah sınırını yeniden açmalarını istiyoruz diyen Emir Abdullahyan, Siyonist rejim Gazze'de yaşayanların tamamını, Mısır'ın bir kısmına, Batı Şeria'da yaşayanların tamamını da Ürdün'e nakletmeyi amaçlıyor. Mısır'daki kardeşlerimizin refah sınırını açarak İsrail'in Mısır ve Ürdün'e yönelik bu komplosunun gerçekleşmesini önleyeceğini umuyoruz, dedi. Bedr el-Buseyidi de şunlar söyledi. Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik yeni saldırıları Amerika Savunma Bakanlığı'nın Siyonist rejimin savaş kabinesinde yer almasıyla başladı. Amerika bir yandan medyada İsrail'e kadın, çocuk ve sivil öldürmeyi bırakmasını tavsiye ederken pratikte ise Gazze'deki soykırıma yeşil ışık yakıyor. Umman Dışişleri Bakanı şu vurguda da bulundu. Amerika'nın Gazze ve Batı Şeria'daki soykırıma ve cinayetlere verdiği desteğin sonuçlarına katlanması gerektiğini yüksek sesle ilan ediyorum.
Başkomutan danışmanı bölge halkının kendi hükümetlerinin işgalci rejimle olan bazı gizli ve aşikar ilişkilerinin aksine Fars Körfez ülkelerinde Siyonistlerin varlığına tolerans göstermediğini belirtti. Tümkeran Seyyid Yahya Rahim Safavi muhabirimize verdiği demecin de şunları söyledi. Amerika'nın desteğiyle Siyonistlerin Fars Körfezi'ndeki varlığı, aynı zamanda bu bölgedeki Amerikalıların varlığının azaltılması meselesi başarısızlıkla sonuçlandı. Tüm General Safavi sözlerine şöyle devam etti. Siyonist rejim Nil'den Fırat'a kadar sloganlar atıyordu ama şimdi büyük zorluklarla karşı karşıya. Safavi'ye göre Siyonist rejim millet inşasında başarısız oldu. Çünkü bu rejim Afrika'dan, Avrupa'dan ve dünyanın diğer yerlerinden işgal altındaki topraklara milyonlarca Yahudi göçmen getirdi. Ancak bu insanların birbirlerine hiçbir kültürel bağı yoktur ve kökenleri farklıdır. Tüm General Rahim Safavi dünyanın çok taraflılığa doğru ilerlediğini belirterek küresel gelişmeler hakkında şunları kaydetti. Güç dengesi batıdan doğuya değişiyor. Bunun temelleri kültür, ekonomi, ideoloji, teknoloji ve ülkelerde güçlü liderlerin ortaya çıkmasından oluşuyor. Tüm General Safavi'nin belirttiğine göre güç dengelerindeki bu değişimde Rusya, Çin, Hindistan ve İran'dan oluşan ayrı Asyalı güçler Şanghay İşbirliği Örgütü şeklinde yeni bir güç kutbu haline gelecek.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın 2 günlük ziyaret için Katar'a gidecek. Erdoğan'ın temaslarında en önemli başlıklardan biri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması değerlendirilecek. TRT'nin haberine göre Erdoğan bu yılki 19. yurt dışı ziyaretini Katar'a yapacak. Türkiye Cumhurbaşkanı yarın öğleden sonra Katar'ın başkenti Doha'da olacak. Erdoğan, Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamid Al Sani ile bir araya gelecek. Hem iki ülke ilişkileri hem de bölgesel gelişmeler ele alınacak. Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler son yıllarda büyük bir ivme kazandı. İki ülke arasında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ticaret hacminin daha da arttırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında da ticaret hacminin arttırılması için bazı işbirliği anlaşmalarına da imza atılacak. Erdoğan, El Sani ile görüşmesinde en önemli başlıklardan biri de Gazze olacak. Erdoğan, çatışmalara ara verilmesinde arabuluculuk rolü üstlenen Katar emiri ile Gazze'de insani aranın yeniden başlatılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması konularını değerlendirecek.
Halkın Türk müziğine olan ilgisini artırmak için yola çıkan Mehmet Fatih Yalçınkaya tüm biletlerin satıldığı Ay Işığı konseriyle müzikseverlerle buluştu. Yalçınkaya konserden elde edilen gelirin masum Filistin ve Gazze halkına ulaştırılacağını duyurdu. Haber 7'nin aktardığına göre tüm biletlerin satıldığı Ay Işığı konserinden elde edilen konserin geliri Gazze'de zor durumda kalan insanlara ulaştırılacağı belirtildi. Yalçınkaya, İsrail'in saldırıları karşısında masum insanların öldürülmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, dünyada masum insanlar öldürülmeye devam ediyor. Gazze'deki insanlar çok zor bir durum içerisinde. Konserimizden elde edilen geliri orada darda kalan insanlara ulaştıracağız ifadelerini kullandı. Yalçınkaya konserde ağlama yar, saza niye gelmedin ve yaz demedim ve sarhoş gibi ünlü şarkılarını seslendirdi.
Şeyh el-Ezher, İsrail terör rejiminin Filistin topraklarında işlediği cinayetler ve insanların katledilmesine son verme zamanının geldiğini belirtti. İran'ın verdiği haberde Şeyh Ahmet el-Tayyib el-Ezher dünya liderlerine hitaben yaptığı konuşmada şunlar söyledi. Mazlum Filistin milletinin acılarından ve bu topraklarda savunmasız kadın ve çocukların öldürülmesinden kalbi acı çeken Müslüman bir insan olarak işgalci İsrail rejiminin Filistin topraklarındaki savaşını ve cinayetlerini durdurmanın zamanı geldiğini belirtiyorum. Şeyh el-Ezher sözlerine şunlar da ekledi. Bu savaş devam ederse çocuklara ve gelecek nesillere vatan kalmayacak.
Almanya'nın farklı şehirlerindeki insanlar küresel protestoların yanı sıra Siyonist rejimin suçlarına karşı öfkelerini haykırdılar. Söz konusu gösteri Almanya'nın soğuk ve karlı havasında yapıldı. Berlin, Münih, Düsseldorf gibi şehirlerde yüzlerce kişi kalıcı ateşkes sağlanması ve Siyonist rejimin soykırımına derhal son verilmesi için uluslararası kuruluşların harekete geçmesini istedi.
Irak Milli Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkanı ve beraberindeki heyet Tahran ziyareti sırasında bazı milletvekilleri ve İran İslami Şura Meclisi Başkanı ile bir araya gelerek ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunu ele aldı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Kurbanların akrabası olan erkek şüpheli iki polis memuru bıçaklıktan sonra yaralı polis memurlarından biri New York'ta vuruldu. Euronews'un haberine göre New York'un Queens bölgesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda ikisi çocuk 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Pazar günü erken saatlerde olay yerine çağrılan polis kurbanları ateşe verilmiş bir evde buldu. Erkek şüpheli iki polis memurunu bıçakladıktan sonra yaralı polis memurlarından biri tarafından vuruldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında yaptığı konuşmada Yunanistan'la ihtilaflarımız dün vardı, yarın da olacak. Bu gerçek, ortak paydada buluşamayacağımız anlamına gelmez açıklamasında bulundu. AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında bu ifadeleri gündeme taşıdı ve konuşmasında Yunanistan'a önümüzdeki hafta yapmayı planladığı ziyareti de dile getirdi Erdoğan. Ülkeler arasında anlaşmazlıkların olmasını da doğal karşıladı ve asıl olan kör düğüme dönüşmeden çözüme irade göstermektir ifadesini kullandı. Şimdi zaman zaman Türkiye ile Yunanistan arasında çeşitli ihtilaflar bölgesel anlamda gündeme geliyor. Bu ihtilaflar Avrupa Birliği'nde de masaya yatırılıyor. Ancak iki ülke hala yine bir çözüme varmış değil ve kendi o sınır sahalarıyla ilgili çıkarlarını ve hedeflerini her zaman çok ciddi ve net bir şekilde gündeme getiriyorlar. Bunun üzerinde ısrar ediyorlar ve bugünkü sohbetimizde biz bu gelişmelerin, bu inişli çıkışlı serüvenin gidişatına bakmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi Demin de kısa girişte ifade ettiğim üzere Sayın Erdoğan Yunanistan ile çözüme vurgu yaptı ve ilişkilerden bu çözümü her zaman dikkatli bir şekilde sürdürmeyi ifade etti. Siz bu ifadeleri nasıl değerlendirirsiniz? Sayın Erdoğan'ın Yunanistan'a olan bakışını ve genel olarak AK Parti'nin Yunanistan ile dış politikasını nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Doğrusu Türkiye'nin ve son dönemlerde de AKP hükümetinin yaptığı zikzaklar hep gündemdedir. Yani bir bakıyorsun, bir cumhurbaşkanı birkaç ay önce Yunanistan'la olan krizi hat safhaya taşıdı ve bu kriz üzerinde ülkenin var olan sorunları hep bir düşman yaratarak, bir kriz yaratarak kendi iç sorunlarını ötelemeye gibi bir çaba içerisine girdi ve bu tamamen dış politikası ve siyaseti hiçbir zaman kararlı bir şekilde bir politika izlemediği gibi bir dönem bir bakarsın söylediği bazı bir takım şeyler iddia ettiği bir takım iddialardan vazgeçip tam aksisini yapıyor ve Yunanistan'la olan son durumdaki bu çözüm noktasında diyalogla çözme noktasına gelmesi de ikinci bir husus. Yani Batı ve Amerika Türkiye ile Yunanistan arasında olan ilişkilerde Türkiye'nin diğer komşularına karşı koyduğu tavır veya krizlerden sürekli mutlaka Yunanistan'ın yanında yer almıştı ve sürekli Yunanistan destekçisi olmuştu. Nasıl ki İsrail'de, Orta Doğu'da İsrail'de desteğini süren Batı, bugün Ege ve Akdeniz'deki krizi de hep Yunanistan tarafında bir tavrını göstermiştir. Ve bu baskılar sonucudur ki bugün Erdoğan'ın Batı'nın baskısı altında Yunanistan'a herhangi bir karşı koyma ve karşısına dikilme gibi bir sorunda kaybedeceğini gördüğü için de bugün tamamen eski siyasetini bırakıp yeni bir yola girdi ve bu da diyaloğun çözme gibi bir sorunu diyalogla çözme gibi bir yolu seçti. Bu da baskılar sonucunda ve Batı'nın Türkiye üzerinde etkisini göstermiştir ve burada da tamamen Batı'nın ve Yunanistan'ın talebi doğrultusunda bir fiziğe gelmiştir.
Tahran Radyosu.
Peki şimdi bu mesele ve gündem Türkiye ile Yunanistan arasındaki ihtilaflar Türkiye ile Avrupalıların ilişkilerinde nasıl bir etki bırakmıştı efendim? Yani hem şimdi siz söylediniz ya Batılılar Yunanistan'dan yana bir tavır sergilediler Türkiye'ye karşı. Bu Türkiye'yi acaba rahatsız mı ediyor yoksa bunu bir fırsata çevirerek kendi dış politikasında yeni sayfaları mı açıyor? Nasıl değerlendirirsiniz?
Ya Türkiye yani bu sürekli dış politikada zikzaklar çizmesinden dolayı ne Batı'nın ne diğer ülkelerin Türkiye siyasetine güvenleri kalmamıştır. Yani bugün belki işte çıkıp bu tür bir hareketin içerisinde bulunabilir. Yarın içeride gelişecek olan bir takım iç meselelerinden dolayı veya seçim dönemlerindeki politikaları tamamen değişmiştir. Yani bugün Türkiye bu çizgi veya bu politika temel dış politikasını teşkil edecek diye bir kararda bulunamaz, bir tespitte bulunamaz. Çünkü Türkiye'nin yani bitiş politikası olmadığı gibi günübirlik sarayın ve Erdoğan'ın çevresindeki tutulmuş olduğu tavra göre dış politikası belirliyor. Ve bu da Türkiye'nin dış politikasında güvensizliği ortaya koymuştu. Ve bu güvensizlikten dolayı tahmin etmiyorum. Yani her ne kadar Yunanistan'a barış elini veya diyalogla sorunu çözme noktasında bir demeç verirse dahi Türkiye'ye olmadığı için de bu bir avantaja çevirmeyeceği gibi Avrupa Birliği ile olan ilişkileri de düzene girmez. Yani bugün sadece Türkiye'nin güven politikasında bir Yunanistan'la olan ilişkilerden dolayı değildir. Yani Türkiye'nin birçok sorunu var ve bu sorunlarıyla sürekli Avrupa Birliği ve Batı'yla çelişki halindedir. Ve sürekli birbirlerinin karşısına gelen durumlar yaşanıyor ve bu başta adalet konusu ve mahkemeler, insan hakları ihlalleri bu tamamen Türkiye'nin Batı'nın Türkiye'ye karşı güveninin yitirmesine neden olmuştur. Ve bu tahmin etmiyorum bu Yunanistan'la olan bu sorunun kendi açısında bir güven tazeleme veya bir güven durumunu ortaya yeniden çıkarmaz. Ve Türkiye tamamen güvenilir bir hale gelmesi için yani bu anlayış içerisindeki anlayışını bırakıp tamamen insan haklarına ve hukuka dayalı bir çizgiye girerse bir takım değişimler olursa o zaman belki Türkiye'de güven olayı gelişebilir.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedir Fırat ile konuştuk. Röportajımızda Türkiye-Yunanistan ilişkiler çerçevesinde Türkiye'nin siyasetlerini bu konu hakkında değerlendirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Hazer 1402, Hicri Kameri 20 Cemadül Evvel 1445 ve Miladi 4 Aralık 2023 Pazartesi. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Hazer 1369'da İranlı ünlü araştırmacı ve yazar ve UNESCO Uluslararası Araştırmalar Kurumu öğretim üyesi Dr. Muhammed Hüseyin Meşayih Ferideni 76 yaşında vefat etti. ...12 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Hazer 1390'da İran askeri yetkilileri Amerika'ya ait RQ-170 modeli casusluk İHA'sını İran'ın doğusunda kontrollü bir şekilde indirdiklerini bildirdiler. Bu uçak Afganistan'daki üstten kalkıp İran toprakları dahilinde İran'ın elektronik savaş birliklerinin tuzağına düştü ve en az hasarla yere indirildi. RQ-170 modeli uçakları Amerikan ordusunun radara yakalanmayan bombardıman savaş uçaklarına benzeyen en modern cihazlarından sayılırken, özel casusluk kabiliyetine sahip olması dikkate alınarak Amerika'nın casusluk servisi CIA tarafından kullanılmaktadır. İran, radarda yakalanmayan söz konusu uçağı kontrol ederek siber savaş alanındaki gücünü gözler önüne serdi. İranlı uzmanlar RQ-170 İHA'yı ele geçirdikten sonra bu gelişmiş uçağı dikkatle inceleyip deşifre ederek çok gizli bilgilere ve üretim teknolojisine ulaştılar ve 3 yıl sonra bunun aynısını inşa ettiler. Müzik 112 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Azer 1290'da Irak topraklarında mukim olan İranlı alimler Rusların İran devletine ultimatumun neticesinde İran'a göç ettiler. 1289'da İran Ulusal Konsey İran'ın ekonomik işlerini geliştirmek için Amerika'dan bir mali müşavir tutmasını onayladı. Bundan sonra Amerikalı William Morgan Schuster 3 yıl süreyle ülkenin mali işler sorumlusu olarak atandı. Bu eyleme Rus Çar şiddetle karşı çıktı ve birçok bahanenin ardından İran'ı Schuster'in İran'dan kovulmaması halinde İran'a baskı konusunda uyardı. Parlamentonun bu ultimatuma direnmesi üzerine Rus hükümeti Kuzey İran'ı işgal ederek Kazvin'e doğru ilerledi. Irak'ın kutsal türbelerinde yaşayan İranlı din adamları Rusya'nın İran'a verdiği ultimatumu öğrenince İran'ı aşağılanmaktan kurtarmak ve Ruslara karşı savaşmak için Ayetullah Ahund Horasani ve Şeyh Abdullah Mazenderani önderliğinde İran'a dönmeye karar verdiler. Ancak İran'a gitmeyi planlayan Ayetullah Ahund Horasani'nin ani bir hastalık nedeniyle şüpheli bir şekilde ölmesi üzerine bu hareket durduruldu. İran hükümeti nihayet Çarlık Rus siyasi hükümetinin şiddetine teslim oldu ve Amerikalı danışmanların hizmetine son verdi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Azer 1369'da ilk Filistin İslam Konferansı Tahran'da düzenlendi. Bu konferans intifada hareketine karşı küresel dayanışma ve Yahudilerin Filistin'e sürekli göçüne karşı koyma amacıyla Tahran'daki çalışmalarına başladı. Bu konferansta Filistin'den, İran'dan ve diğer bazı ülkelerden Müslüman savaşçılar ve düşünürler hazır bulundu. Bu konferansta tartışılan ana konular arasında Filistin halkının ayaklanmasının boyutları ve nedenleri, Filistin İslam devrimi ve bölgesel gelişmelerin Filistin'e etkisi yer aldı. Bugün 4 Aralık 1856'da Herat'ın İran tarafından ele geçirilmesinin ardından İngiliz kuvvetleri Hark ve bu şehre saldırdı. İngiltere 1856'da Avrupa'da Kırım Savaşı'na girince Nasreddin Şah Gacar İngiltere'nin Kırım Savaşı'na katılmasından yararlanarak 1 Kasım 1856'da Herat'ı ele geçirdi. İngiliz hükümeti aynı gün İran'a savaş ilan etti. 4 Aralık'ta bir dizi buharlı ve şişirilebilir gemiyle birlikte 8 İngiliz savaş gemisi İran limanlarına ve Fars Körfezi'ndeki adalara saldırdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Katil İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımı sürüyor. Çok sayıda kadın ve çocuk öldü.
Star.
İsrail'in planı tutmadı. Böyle duyurdular. Hamas mükemmel bir şekilde oyuna getirdi.
Ve yeni mesaj.
Soykırma kaldığı yerden devam.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 2 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde Vergi Dede Adalet başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Dünyanın tersine döndüğünün bir delili de Türkiye'nin esas meselesinin hak, hukuk ve adalet yolunda yürümek olduğunu söyleyenlerin ekseriyetle takdir yerine tekdir ile karşılanıyor olmasıdır. Onlara göre hak, hukuk ve adalet karın doyurmuyor. Böyle düşünenler her gün ve her fırsatta ekmek, ekonomi ve para denilmesini arzu ediyorlar. Tam aksine Hak, hukuk ve adalet yerine ekmek, ekonomi ve para diyen ülkeler ekseriyetle hem bunlara kavuşamıyor hem de insan haklarından da mahrum kalıyorlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Adalete sadece hukukta ihtiyaç duyulmuyor ki, zengin, müreffeh ve huzurlu bir ülke için iğneden ipliğe kadar her sahada, her konuda adalete ihtiyaç var. Nitekim Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da vergide adalet talep ederken şöyle demiş. Bugün sadece devletin yakaladığından aldığı az kazananın fazla, çok kazananın az vergi verdiği haksız, adaletsiz bir vergi sistemi var. Bu vergi sistemini ortadan kaldırmak adına ciddi çalışmalar yapmak mecburiyetimiz var. Vergide adaletsizlik ya da az kazanandan çok çok kazanandan az vergi alınması elbette sadece bugünün meselesi değil. Ancak bu meseleyi çözmesi icap eden siyasi iradenin gerekli adımları atmamış olması nasıl izah edilecek? Tek başına iş başına gelen bir iktidar mecliste engelleniyorum da diyemez. O halde bu meselenin çözüme kavuşmaması doğrudan iktidarın sorumluluğunda değil mi? İdarecilerimizin çoğu meselede kanadığı ve bizi örnek alın dediği Avrupa ya da Amerika gibi ülkelerdeki vergi sisteminin daha adil olduğu ehlince malumdur. Elbette o ülkelerde de tam vergi adaletinin sağlandığı söylenemez. Fakat sistemin bizdekinden daha iyi işlediği uzmanlarca ifade ediliyor. Hatta çoğu ülkelerde para, vergi ve benzeri konularla ilgili kabahatlerin ağır cezalık olduğu hep söylenir. Bu ülkeler nispeten vergide adaleti sağlayabildiği halde ülkemizin bu konuda da geride kalmış olması idarecileri hiç düşündürmüyor mu? Üstelik bu meselede adım atılması için doğrudan paraya da ihtiyaç yok. Aksine çok kazanandan çok vergi alınmaya başladığında devletin kasasına daha fazla para girer ve başka dertlere de derman olur. O halde Türkiye'yi idare edenler inandırıcı olmayan bahaneleri bir yana bırakıp adil bir vergi sistemini bir an önce hayata geçirmeye çalışmalıdırlar. Peki bunu yaparlar mı? Doğrusu hal ve gidişe bakıldığında böyle bir meselelerinin gündem birinde olduğunu söylemek pek kolay değil. Onlar daha çok eldeki az kazananlardan çok vergi almanın peşindeler. Zaten en büyük ve adaletsiz vergi yüksek enflasyon değil mi? Enflasyon en çok az kazananları mağdur etmiyor mu? Türkiye'nin ihtiyacı adalet yoludur. Tabii ki vergide de hukukta da.
Tahran Radyosu.
İbrahim Kahveci 2 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde "Yüksek faiz faziletmiş" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Sokak röportajlarında çok sevdiğim tarzı açıklayayım. Soruyu şu şekilde soruyorlar. Kılıçdaroğlu şunu söylemiş veya CHP şöyle yapmış. Vatandaş tabii hiç durur mu? Kılıçdaroğlu ve CHP hakkında neredeyse en ağır cümleleri kullanırken hiddetinden de yerinde duramıyor. Sonra sunucu, pardon bunu Kılıçdaroğlu değil Erdoğan söylemiş veya CHP değil AK Parti yapmış diye söylediğinde aynı vatandaş birden dünyanın en şefkatlisi kesilip o söz veya eylemin doğruluğunu anlatıveriyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu karaktere ne denir bilmiyorum ama bu karakterin barındırıldığı anlayışın ülke adına felaket olduğunu söyleyebilirim. Şu cümleleri ne kadar çok duyuyorduk. Dış güçler, emperyalistler, Londra tefecileri vesaire vesaire. Hani bağımsız ekonomi kuruyorduk? Hani dünyaya meydan okuyorduk? Hani döviz faiz sarmalından ekonomiyi kurtarıyorduk? Bunlar için faizi indirip üretim, yatırım, ihracat, istihdam sağlıyor ve kurtuluş mücadelesi veriyorduk. Lütfen azıcık hatırlayın. Bütün dünyanın yanlış yaptığını, buna karşılık Nurettin Nebati ile bir tek bizim doğru yaptığımızı destansı şekilde anlatıyorduk. Uyaran iktisatçıları vatan hainliğine gelecek kadar suçluyor bu ülkenin evladı olmadıklarını bütün topluma şikayet ediyorduk. Londra tefecilerinin dış güçlerin elemanıydı bu iktisatçılar. Ne oldu şimdi? Bu kadar değişimden sonra bu ülkede gençler deist oluyor diye hiç düşünen var mı? İslam'ın faiz ayetini ne yaptık? Hep söylediğim cümlemi tekrar edeyim mi? İlke ve bilgi. Önemli insani değerlermiş. Keşke sahip olsak. Seçimden önce faizi bela gösterip İslam'a sahip çıkarken seçimden sonra bir de gördük ki faiz birden fazilet olmuş. Öyle ki fazilet, bakın şer güçler, emperyalistler hemen notumuzu düzeltmeye başlamış. Türkiye'de yükselen faize emperyalistler, sömürgeciler, Londra tefecileri çok sevinmiş. Sahi kim yükseltiyor bu faizleri? Emperyalistlere, sömürgecilere, Londra tefecilerin hizmet eden bu vatan evladı olduklarından şüpheleneceğimiz kimlerdi? Bu ülkenin saygın bilim insanlarını vatan hainliğine varacak derece suçlayanlar şimdi ekonomide yapılanları nasıl akleleştiriyorlar? Tıpkı sokak röportajındaki karakter değişimleri gibi. Kul hakkı diye bir şeye inanan var ise bilesiniz ki çok büyük haklar yediniz. Ben hatırlatmış olayım.
Murat Çabas 2 Aralık tarihli Yeni Mesaj gazetesinde İnsani Ara Sonrası Yine Soykırım başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Gazze'de 7 günlük insani aranın ardından İsrail tüm gücüyle Gazze şeridinin tamamına vahşice saldırmaya başladı. İnsani ara devam ederken bile İsrailli yetkililer Gazze'ye daha güçlü bir şekilde saldıracaklarını açıkça belirtiyorlardı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, çatışmalara verilen insani aranın sona ermesinin ardından Gazze şeridine saldırılarının daha şiddetli ve tüm bölge boyunca olacağını söyleyerek "İşimiz bitene kadar durmayacağız" ifadesini kullanmıştı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İsrail Başbakanı Netanyahu'da esir takası için varılan insani aranın son bulmasından sonra İsrail ordusunu yeniden Gazze'ye saldıracağını dile getirerek "Son günlerde bir soru duydum. İsrail rehinelerimizi iade etme aşaması bittikten sonra savaşa geri dönecek mi? Cevabım kesin bir evet. Sonuna gelinceye kadar savaşa dönmememiz gibi bir yol yok" demişti. İşin garip tarafı, İsrail'in en yetkili iki kişisi, Başbakanı ve Savunma Bakanı, bu kadar net saldırı açıklamaları yaparken başlattıkları saldırılardan yine Hamas'ı sorumlu tuttu. İsrail'in saldırıları başladıktan sonra Netanyahu, Hamas'ın mutabakata uygun biçimde bugün tüm kadın esirleri bırakmadığını ve İsrail'e doğru roket fırlattığını savunarak abluka altındaki Gazze şeridine yeniden saldırıya başladıklarını duyurdu. Netanyahu, savaşmaya dönerek İsrail hükümetinin savaşın amaçlarına bağlı kaldığını vurgulayacağız. Amaçlar İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ı ortadan kaldırmak, Gazze'nin İsrail'e yeniden tehdit oluşturmamasını sağlamak dedi. Aynen kurt kuzu hikayesi gibi. Hikaye o ki derenin yukarı tarafında bulunan kurt aşağıda su içen kuzuyu gözüne kestirip gerekçe olarak "suyumu bulandırıyorsun" diyor. Gallant'ın açıklamalarında Gazze'nin tüm bölgelerine saldırılacağı ifade ediliyor. Ve insani ara sonrası İsrail daha önce güvenli bölge olarak ilan ettiği Gazze şeridinin güneyine de kapsamlı saldırı başlatma sinyali vererek en büyük yerleşim yeri Han Yunus'u savaş alanı ilan etti. İsrail güçleri Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 4 bölgesine havadan broşürler atarak halka tahliye uyarısında bulundu. Broşürlerde El Karara, El Huza, Absan ve Beni Suhe ile sakinlerine bölgeyi acilen boşaltıp refah bölgesindeki barınaklara gitmeniz gerekmektedir. Han Yunus kenti tehlikeli savaş bölgesidir ifadeleri kullanıldı. Bu da gösteriyor ki İsrail nasıl Gazze'nin kuzeyini işgal edip buradaki Filistinleri güneye doğru zorla göç ettirdiyse aynı zulmü Gazze'nin güneyinde de yapacak. Peki kuzeyden gelenlerle beraber 2 milyondan fazla nüfusun sıkışıp kaldığı güney nereye göçe zorlanacak? Onlar hiçbir zaman bu insani ara ile Gazze'deki yaraların sarılmasını hedeflemediler. Uluslararası baskı olmasa Hamas'ın elindeki İsrail esirler de umurlarında değil.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber olunca deyin mutlu ve sen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı'da çocuklara yönelik cinsel istismar.
Değerli dinleyiciler, Batı'da çocuklara yönelik cinsel istismar isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Batı toplumları, ekonomi, ilim ve hayat koşulları açısından önemli oranda ilerlemeler kaydetmesine rağmen bir o kadar da insani ve ahlaki değerlerden uzaklaşmış bulunuyorlar.
Batı toplumları özellikle zengin, gelişmiş ve insansever Avrupalıların başka bir yönü daha bulunmaktadır. Bazı özel durumlarda ortaya çıkan, ardından da hızla unutulmaya çalışan yönleri. Almanya Federal Polisi çocuk ve gençlere yönelik cinsel istismar suçlara yönelik en son raporunda, geçtiğimiz miladi yılda bu ülkede 14 yaş altı 17 bini aşkın çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu yönünde uyarıda bulundu. Almanya polisi bu konuyla ilgili raporunun devamında açıklanan bu rakamların gerçeklerin kat kat üstünde olabileceğini belirtiyor. Deutsche Welle'ye göre 2022 yılında bu gibi suistimallerin yaklaşık dörtte biri yalnızca Almanya'nın yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip Kuzey Rhein-Westfalen eyaletinde meydana geldiğini belirtiyor.
Öte yandan Almanya Federal Kriminal Polis Dairesi'nin 2022 yılındaki raporunda çocuklara ve gençlere yönelik yaygın pornografi konusuna değinilirken, bu vakaya ilişkin suçların geçen yıla oranla %7,5 artarak 42.100 vakaya ulaştığı belirtildi. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya polisinin son raporuna işaret ederek şunları kaydetti. Bu rapor, bu ülkede çocuklara yönelik cinsel şiddetin ve istismarın korkunç boyutunu ortaya koyuyor. Alman hükümeti yıllardır çocuk haklarını savunmaya ve çocuk istismarına karşı mücadeledeki kararlılığını sürdürmeye çalışsa da ancak bu ülkede gençler ve çocukların durumu muhtelif alanlarda gittikçe daha da kötüleşiyor. Bu krizin büyümesiyle hatta 2010 yılında çocukların cinsel istismarı bağımsız komiserliği bile kuruldu ve bu alanda ceza kanunları önemli oranda sıkılaştırıldı. Fakat yine de bu konuda dikkate değer bir iyileşme görülmüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre 2022 yılında Almanya'da 1 milyonu aşkın ergen ve çocuk yetişkinlerin cinsel şiddetine maruz kaldı. Bu rakam Almanya'da okul başına yaklaşık 1 veya 2 çocuğa denk geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre bu vakaların birçoğu rapor edilmediği için suç istatistiklerine dahil edilmemektedir.
Tahran Radyosu.
Almanya'da çocuklara ve gençlere yönelik cinsel istismar ve şiddet son yıllarda giderek kontrolden çıkan bir kriz haline gelmiştir. Almanya hükümetinin resmi kurumlarının istatistikleri, Alman gençleri ve çocukların endişe verici durumu gösteriyor. Bu çocuk istismarı sadece Almanya ile de sınırlı kalmayıp hemen hemen birçok Avrupa ülkesinde de çocuk istismarı artık normal bir hal almış bulunuyor. Fransız hükümeti gençlerle ilişki yaşını düşürerek fazla sayıda kişinin suç listesinden çıkarmasını sağladı. Böylelikle gençlere yönelik cinsel istismar istatistiklerinde azalma yaşanacaktır. Burada önemli olan nokta ise cinsel şiddetle mücadele adı altında gençlerle cinsel ilişki yaşını düşürmüş olmalarıdır. Yani yasaya göre 15 yaşın altındaki bir çocukla veya 18 yaşı altındaki yakın bir kişiyle cinsel ilişkiye girmek tecavüz sayılır.
Batı'da çocuk istismarının artışına ilişkin yayımlanan istatistikler, insani ve ahlaki değerlerin çöküşünü ortaya koyuyor. Ahlaki ve insani değerlerin çöküşünün en önemli sebeplerinden biri de ahlaki değerleri yüceltmesi gereken kilise gibi dini kurumların ahlaki değerlerin gerilemesinden sorumlu olmasıdır. Son yıllarda Katolik Kilisesi rahiplerin çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğu skandalıyla karşı karşıya kaldı. Dünya Katoliklerinin lideri Papa, dünyanın her yerinde özellikle de Katolik Kilisesi'ne bağlı olan ülkelerde çocuklara kötü muamele eden rahiplerin davranışlarından dolayı özür dilemek mecburiyetinde kaldı. Son istatistiklere göre İspanya'da 1940 yılından bu yana 200 binden fazla çocuğun Katolik rahipler tarafından cinsel istismara uğradığı tahmin ediliyor. İspanyol hükümeti tarafından yayımlanan bu raporda kesin bir rakam verilmezken ancak 8 binden fazla kişinin katılımıyla yapılan bir ankete göre İspanya'da 39 milyonluk nüfusun %6'sının çocukluk döneminde din adamları tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.
İspanya Ulusal Müfettişi Angel Gabilondo düzenlediği basın toplantısında bu rapor hakkında detaylı açıklamalarda bulunarak bu sayının ülke toplumunda %1,13'den fazla yani 400 binden fazla kişiye ulaştığını belirtti. Bu ülkenin eski eğitim bakanı Angel Gabilondo bu konuda Fransa Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Maalesef yıllardır bu istismarcı kişileri korumak ya da onlar hakkında haber yayımlanmamaya çalışılmıştır. El País gazetesinin belirttiğine göre bu buzdağının yalnızca görünen kısmı. Fransa'daki bağımsız bir komisyonda 2021'de 1950'den bu yana çoğu erkek olmak üzere yaklaşık 216 bin çocuğun din adamları tarafından cinsel istismara uğradığı sonucuna vardı.
Almanya'da yapılan bir araştırmanın sonuçları 1946 ile 2014 yılları arasında Katolik Kilisesi din adamlarının 3677 taciz vakası yaşadığını ortaya koydu. Kilisenin cinsel skandalları bu şekilde ifşa edilirken, Batı toplumlarının geri kalanındaki istatistikler daha endişe verici ve korkutucu boyutlara ulaşıyor. Bir rapora göre İspanya'da çocuk ve gençlere yönelik cinsel suçluların oranı artıyor. İstatistikler yalnızca Katalonya'da 2015 ile 2022 yılları arasında 14 yaşın altındaki cinsel suçluların sayısının 2 kata ulaşarak 53'ten 103'e çıktığını ortaya koyuyor. İspanyol polisinin verilerine göre bu yılın Ocak ayından Nisan ayına kadar İspanya'nın kuzeydoğusunda tutuklanan her 8 cinsel suçludan biri reşit değil. Mevcut veriler çocuklar ve reşit olmayanlar açısından durumun vahim bir hal aldığını gösteriyor. Bunlar yalnızca cinsel şiddet krizinin kurbanı olmakla kalmıyor, aynı zamanda orantısız bir şekilde cinsel suçluların da sorumlusu oluyorlar.
Batılı ülkeler bilim, ekonomi ve insanların geçim koşullarını iyileştirmede büyük oranda gelişmiş olmasına rağmen, bu ülkeler yüksek düzeyde kalkınma elde ettikleri kadar ahlaki ve insani değerlerden de uzaklaşmışlar. Çocukları ve gençleri sosyal zararlara karşı güvende tutup korumak adına cinsel ilişkileri öğretiyorlar. Bu eğitimler ve aile değerlerinin gerilemesi gençler arasında ahlak dışı sapmalara neden oluyor. Kadın hakları ve özgürlüğü ve erkeklerle eşitliği adı altında kadınlar erkeklerin cinsel isteklerini tatmin eden bir araç haline getirilmiş, fuhuş da yüksek gelirli bir sektör olmuştur. Azınlık haklarına saygı adına eşcinsellik, anormal, ahlak dışı ve insan doğasına aykırı ilişki olarak kabul ediliyor. Batılı hükümetlerin yayımladığı resmi istatistikler, bu ülkelerde fuhuşun yaygınlaşması ve ahlaki değerlerin gerilemesinin derinliğini ortaya koyuyor.
Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri geçen yıl bu sektörden 14,6 milyar dolar gelir elde etti. Aslında bu istatistik Amerika'daki fuhuş sektörünün karının aralarında Google, Netflix, Apple, Amazon, eBay, Microsoft, Earthlink ve Yahoo'nun da bulunduğu tüm teknoloji şirketlerinin toplam net karından daha fazla olduğunu gösteriyor. Diğer Batı ülkelerinde fuhuş ve kadınların cinsel sömürüsü yüksek gelir sağlayan bir sektör olup, hükümetler genel evlerden de vergi toplamaktadır. Medeniyetlerin tarihi ve gerilemesi incelendiğinde, medeniyetlerin ve büyük imparatorlukların çöküşünün nedenlerinden birinin, ahlaki değerlerin gerilemesi ve insan doğasına aykırı davranışlar olduğu görülmektedir ki, Kur'an-ı Kerim'de, bu bağlamda muhtelif vakalardan bahsedilmiştir.
Değerli dinleyiciler, Batı'da çocuklara yönelik cinsel istismar adlı programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Muhterem dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme adlı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde sizlere terör şehitleri olan masum dini azınlıkların şehitleri ile tanıştırmak istiyoruz.
Terör olaylarında şehit olanlar çok namertçe şehit oluyorlar. Zira kendilerine savunacak fırsatları bile olmuyor. Ve ne kadar komiktir ki uluslararası kurumlardaki insan haklarını savunduklarını yalandan iddia edenlerin durumu, bir yandan da dini özgürlük ve azınlıkların haklarından dem vururken diğer yandan ülke içinde böyle cinayetleri işleyen teröristlere kucaklarını bile açıyorlar. Teröre 17 bin şehit verilmesi canlı odan her vicdanı sızlatır ve öfkelendirir. Fakat insan haklarını iddia edenler 17 bin şehidin katillerinin özgürlüğünden endişe ediyorlar.
Haygan Musesiyan ailesi söz konusu şehit ailelerinden biridir. Miladi 20 Ocak 1928, Hicri Şemsi 29 Dey 1306 tarihinde İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin Selmas kentinde dünyaya gelen Haygan Musesiyan ilk öğrenimini kendi kentinde bitirdi, ardından da Tahran'a göç etti. Birkaç yıl bir teknik onarım kompleksinde çalışan Haygan, daha sonraları şoför olarak bir özel taksi durağında çalışmaya başladı. 1960 yılında evlenen Haygan, 3 erkek evlada sahip oldu. Güler yüzlü, sıcak kanlı olması, çevresinin geniş olmasına, akrabaları ile iyi ilişkileri olmasına neden oldu. Genelde vaktini çalışmakla geçiren Haygan, her boş zamanını ev işleriyle meşgul olmak ve vaktini ailesi ve çocuklarıyla geçirmeye özen gösterirdi. Haziran 1981'de yani İslami Şura Meclisi tarafından dönemin Cumhurbaşkanı Beni Sadr'ın görevden azledildiği güne kadar Haygan Musesiyan'ın ailesiyle normal hayatı devam ediyordu. O günlerde Tahran gergin bir ortam yaşıyor ve kentte kargaşalar yaşanıyordu. Alışveriş için evden çıkan Haygan'ın eşi münafıklar teröristleri ve polis güçleri arasında yaşanan çatışma nedeniyle bir mağazaya sığındı. Bu sırada annelerini merak eden ikinci oğulları Edmond annesini bulmak için Tahran'ın 7 tir meydanına gitti. Fakat annesini bulamadı. Edmond eve dönüş sırasında münafıklar terör örgütü üyelerinin kurşunlarına hedef oldu ve hayatını kaybetti. Musesiyan'ın ailesi daha evlat acısı yaşarken bir kez daha münafıkların ihanetlerinin ateşiyle yanıp kül oldular. Edmond'un kaybından sadece birkaç ay sonra yani 20 Eylül 1981 tarihinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun münafıkların hücre evlerinden birini kuşattığı ve aralarına sıcak çatışmanın yaşandığı sıralarda eve dönmekte olan baba Haygan münafıkların kurşunlarına hedef oldu ve 54 yaşında şehit oldu. Böylece Musesiyan ailesi 3 aydan az bir süre içinde ikinci şehidini inkılaba sundu. Bugünkü sohbetimizde ise İslam İnkılabı rehberinin bu aziz şehitlerin ailesiyle görüşmesini sizlere aktarmaya çalışacağız.
Thank you.
İslam İnkılabı rehberinin refakatçilerinden biri anılarında şöyle yazıyor. Soğuk bir kıştı. Caddeler karla kaplıydı ve her taraf buzlanmıştı. Fakat Ramazan ayının sıcaklığı doruğa ulaşmıştı. 19 ve 21. geceleri geride kalmıştı ve bu gece Ramazan ayının 23. gecesiydi. Diğer gecelere kıyasla Kadir gecesi olma ihtimalinin daha yüksek olan bir gece. Bu yüzden her Müslüman için bu gece yılın en önemli gecesi olmalıydı. Yılın en değerli ayı Ramazan'dır ve Ramazan ayının en büyük gecesi Kadir gecesidir. Tüm insanların bir yıl boyunca kaderlerinin belirlendiği gece. Bu geceler ayrıca matem kokuyor. Bu gecede Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadeti için gözyaşı döktüğümüz 5. gece. Bu geceye umut bağlamıştım ve ibadet için program, çok fazla isteğim var. Kendimle düşünüyorum. Bu kadar küçük ve ufak olan benim bunca hacetim var ise. Rehberimizin inkılap ve ülke ve İslam dünyası ile bunca kaygıları ile Kadir gecesinde durumu nasıldır acaba? Vallaha yakınlık için acaba hangi ameli daha uygun buluyorlar? Bu düşünceler içindeyken telefon çalıyor. Bu gece şehitlerin evlerinin ziyaret edileceği belirtiliyor. Bu gece mi? Bu fırsatı kaçırdığım için üzgün ve kırgın. Ofise gidiyorum. Kentteki matem havası ve camilere gitmekte olan insanları görünce daha da üzülüyorum. Fakat ağayı görüp selamlaşınca tüm düşünceler zihnimden siliniyor. Onun var olduğu ortam kalbimi huzurla dolduruyor.
Tahran Radyosu.
Şehidin evine ulaşıyoruz. Ağanın arkasından merdivenlere çıkıyoruz. Bu ailenin iki şehidi olduğunu anlıyoruz. Baba ve oğul. Yaklaşık 20 yaşındaki bir erkek kapıda duruyor. Şaşkınlık içinde ağanın selamını alıyor. Yaklaşık 60 yaşlarında olan bir bayan birkaç kez ardı ardına ve heyecanla ağaya "Hoş geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." diyor. Bayan ağayı misafir odasına yönlendiriyor. 20 yaşlarındaki erkeğin yüzünde hala şaşkınlık ifadeleri görülüyor ve annenin yüzünde sevgi ve mutluluk dalgalanıyor. Ağa oturur oturmaz gözü fotoğraf çerçevelerine ilişince "Peki bu fotoğraftakileri tanıtın." diye buyuruyor. İlk çerçeve ailenin babasıdır. Ağa çerçevedeki fotoğrafa bakarak şehit annesine hitaben "Beyefendi mi önce şehit oldular yoksa oğlunuz mu?" diye sordular. "Önce oğlum. Nerede şehit oldular hanımefendi?" diye sordular. "Oğlum caddede şehit oldu. Eşim de kendi sokağımızda." diye karşılık verdi. "Allah inşallah size ecir verir, sabır verir. Meslekleri neydi acaba?" "Özel taksi durağında çalışırdı. Ben sokakta çatışma olduğunu ve güvenli olmadığını söylemek için eşimi aradım. Fakat biraz geç kalmışım. O da eve doğru yola çıkmıştı. Kurşun sesi mahalleyi doldurmuştu. Ben yine de endişeyle kapı arkasında bekliyordum. Kurşun sesleri kesilince evden dışarı çıktım. Fakat eşimin arabasını sokağın ortasında gördüm. Ve kendisi direksiyondaydı. Kanlar içinde." Şehidin eşi ve annesinin yüzünden geçen yıllarda çektiği acılar nedeniyle yaşlandıkları okunuyor. 3 ay arayla 2 dayanağını kaybetmişler. Ağa şefkatle onun kalbini bu cümlelerle sakinleştirmeye çalışıyor. "İnşallah yaşanan bu musibetler sizin için manevi yaklaşım vesilesi olur, kalplerinizi yumuşatır. İnşallah ilahi nur
sizin kalbinizde ilahi lütfu aydınlatır. Çok zordur. Çok. Evet, çok zordur. Üstelik kısa bir süre arayla. Fakat bu olaylar yapıcıdır. Evet. Evet, 3 aydan kısa bir sürede tam 2 şehit verdim. Nasıl zorluklar çektiğinizi ve bu çocukları nasıl büyüttüğünüzü hissedebiliyorum. Ağa ortamı değiştirmek için babacan bir bakışla şehidin oğluyla konuşmaya başlıyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Ortaokulu bitirdim ve çalışmaya başladım. Neden devam etmedin? Bazı sorunlar sebebiyle diye karşılık verdi. Olsun, sakıncası yok. Çalışmak da iyidir. Daha sonra ağa başını anneye doğru çevirip şöyle soruyor. Hanımefendi, sizin sadece bu tek evladınız mı var? 3 oğlum vardı. Biri işte bu şehit olandır. 2 oğlum daha var. Büyük oğlum evlenmiş, bizden ayrı yaşıyor. Şehitler Kurumu sizinle bağlantıda mı? Evet. Bu maaşımı Şehitler Kurumu'ndan alıyorum. Sizin bir mesleğiniz yok mu? Hayır, sadece ev hanımıyım. Sinirlerim bozuk ve kalbim de rahatsız olduğu için çalışamıyorum. Tedavi görüyor musunuz? Evet, doktorum var. Sinir doktoru, kalp doktoru.
Noel havası var evde. Misafir odasının bir tarafında. Üzerinde kuru yemiş ve tatlı ve çikolata ve meyve konulan bir masa var. Rafın üstü de çeşitli eşyalarla süslenmiştir. Birkaç çerçeve ve Noel'e özel tebrik kartların yanında küçük bir çam ağacı süslenmiştir. Ağa devam ediyorlar. İnşallah Hazreti İsa'nın veladeti size kutlu olsun. Galiba siz Noel'i yerin bu tarafında kutluyorsunuz. Ben de Noel'in Ermenilerin rivayetine göre 1 Ocak'tan sonradır. Noel'lere 1 Ocak'tan önce olan Katolikler ve diğerlerine rağmen mesaj verdiğim yıllarda genelde hem bunların bayramına ve hem onların bayramına denk gelecek şekilde veriyorum. Yani bu konuda Ermeni vatandaşlarımızı dikkate alıyorum. Ağa genç adama dönüyorlar. Artık oradaki tedirginin yerine sevgi ve huzur almıştır. Sizin mesleğiniz teknik midir? Araba tamircisiyim. Evet, Ermenilerin mekanik işler becerileri de var. Ellerinizden belli. İşi ellerine benziyor. Çok iyi, inşallah ilerleyebilir ve usta olabilirsiniz ve durumunuz daha iyi olur.
Bu sırada anne lafa karışıyor ve şöyle diyor. Ben bir ikram yapayım. Bir çay getireyim mi sizlere? Sakıncası yok. Getirin. Ve ağa yine şehidin oğluyla sohbet etmeye devam ediyor. ve babacan bir uyarıda bulunuyor. Okumak için hala geç değil. İlk fırsatta harekete geçin. Gençlik yaşlarının kıymetini bilmek gerekir. Bazıları gençlik yaşlarını anlık zevkler için kullanıyorlar. Bunlar değerli gençlik dönemini onlar için harcanacak şeyler değiller. Gençliği ustaca bir iş için sarf etmek gerekir. Bu gençlik sermayesi değerli bir şeye çevirmek gerekir, kalıcı olan bir şeye. Bu aile için hoş bir gecedir. Şehidin annesi inkılap rehberi için çay ve tatlı ikram ediyor. Biraz sorunlarından söz ediyor ve ağa dikkatlice dinliyor. Sonra bize dönerek şöyle buyuruyor. Siz takip edin ve inceleyin. Olabilecek her türlü yardımı yapın. Konuşmalar bitince ağa çay içmeye ve tatlı yemeye başlar. Veda zamanı ağa neredeyse diz dize olacağı şehidin oğluna dönerek adını soruyor. Daha sonra hafif ayağa kalkarak iki eliyle şehidin oğlu ve kardeşine bir hediye veriyor ve bir tane de anneye. Buyurun, bu da bizim size bayram hediyemiz. Anne ve oğlu teşekkür ediyor ve ağanın onların evlerine geldiği için mutlu olduklarını belirtiyorlar. Dönüşte her cami ve Hüseyiniye'den geçince dua ve Allah'a tesbih sesleri duyuluyor. Ve ilk saatlerde Kadir Gecesi törenlerinden geri kaldığım için üzülen ben kendimi çok hafif hissediyorum, mutluyum. Gerçekten insanları mutlu etmekten hangi amel Kadir Gecesi'nden daha faziletli olabilir ki?
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin dini azınlıklardan şehit olan vatandaşlarımızın aileleriyle görüşmelerini ele aldığımız Unutulmaz Görüşme isimli programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı Tahran Radyosu Telegram kanalımızdan ve parstoday.ir adlı sitemizden takip edebilir. Her türlü eleştiri ve önerilerinizi de turkish@ws.irib.ir adresinden bizlerle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın son dönemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Siyonist rejimin savunmasız Gazze halkına yönelik saldırılarında 58 gün sonra şehit sayısı 6600'ü çocuk, 4300'ü kadın olmak üzere 15523'e ulaştı. Direniş güçleri Siyonist yerleşim yerlerini İHA ile hedef aldı. Siyonist güçlerin Gazze'nin kuzeyinden geri çekildikleri belirtiliyor. Lübnan Hizbullah'ın El Celil Oğliya'nın Beyt-i Halil kasabasına düzenlediği füze saldırısında yaralanan Siyonistlerin sayısı 11'e ulaştı. Yemen ordusu sözcüsü iki İsrail gemisini hedef aldık açıklamasında bulundu. Hamas yetkilisi Gazze hep saldırganların ve işgalcilerin mezarlığı olacak ifadesini kullandı. Emir Abdullahian, Amerika-İsrail suçluları desteklemeyi bırakması gerekir açıklamasında bulundu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ile 8:50 arasında
kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwakarjokromer Bangla Unushthane apnader shagoto janacchi.
Sar salam o শ্রোতা ভাই বোনেরা, এবার পরিবেশিত হচ্ছে পবিত্র